Ayrım 2.
Tek başlarına kavgasını veremedikleri bir dünyaya karşı güçlerini birleştirerek mücadeleye yönelmelidir. 6 Mart 1993 günlü Cumhuriyet ve Hürriyet gazeteleri. Bu sözler yeni bir dönem açılır mı bilemiyorum. 1964 yılının benzer bir olayını anımsadım. 22-23 Aralık 1963'te Rumların EOK destekli girişimleriyle başlayan Kıbrıs Türklerine yönelik soykırım saldırıları zaman zaman sürüyor ve ABD'nin oyalayıcı arabulucukları da sonuç vermiyordu. İsmet İnönü başbakandı ve soruna çözüm arayan Londra konferansı sonuçsuz kalmıştı. Türkiye 1964'ün Haziran başlarında Kıbrıs'a çıkmaya karar verdi. Metin Toker, demokrasimizin İsmet Paşalı yıllarında der ki, benim bildiğim kadarı biz Kıbrıs'a çıkmayı ciddi olarak ilk defa 1964 yazında azmettik. O teşebbüsümüz de Johnson'ın ünlü mektubuyla durdurulmuştu. Türkiye'de yıllarca hissedilecek Amerikan aleyhtarlığının duygusal temeli budur. Metin Toker, demokrasimizin İsmet Paşalı yılları sayfa 195. Toker'in Türkiye'deki Amerikan karşıtlığına koyduğu tanı ABD'ye bir tür arka çıkmak mı bilemiyorum. Toker'in son değerlendirmesine katılmak için ABD'nin emperyalist temellerini bilmemek, dünyanın öteki ülkelerindeki ve bizdeki oyunlarını göz ardı etmek gerekir. Oysa Toker bu kanısını yazdıktan 15 sayfa sonra şöyle diyecektir. Kısa zamanda anlaşıldı ki Johnson da İsmet Paşa'ya teşhis koymuştu. Bu teşhisin gereği Amerika'nın Türkiye'de İsmet Paşa'nın yerini alacak bir başbakan aramaya başlaması oldu. General Porter diye bir Amerikalı general geldi. General Ankara'ya bizzat Başkan Johnson tarafından gönderilmişti. Görevi İsmet Paşa'nın hayır dediği bir takım teklifleri Türkiye adına kabul edebilecek bir başbakan aramaktır. General Porter'ın gelişi günlerinde CIA ajanları da Türkiye'de bir anket yapıyorlardı. Metin Toker, AGY, sayfa 211. Toker'e göre aranan ABD'ye evet diyecek bir adaydı, başbakan adayı. Toker, aile ilişkileriyle birlikte 1950'lerden sonra deneyimli ve başarılı bir gazeteci olarak olayların iç yüzünü çok iyi bilmesi gereken biridir, bilirdi. Türkiye'de ABD karşıtı görüşlerin duygusal temele dayanmadığını da bilir elbet. Kaldı ki, İnönü gibi bir ulusal kahramanın düşürülmesi ve yerine ABD'ye evet diyecek bir başbakan adayının CIA ajanlarınca aranması olayına karşı olmak duygusallık diye mi nitelenmeliydi. Yine İnönü, o tarihlerde açıklanmayan ama açıklandığında toplumun genel tepkisini çeken Johnson'ın o ulusal benliğimizi yaralayan mektubunu hemen mektup kamuoyuna açıklanmadan Time dergisindeki bir demeci ile yanıtlamıştı. ABD'nin sorumluluğuna inanıyordum, bunun cezasını çekiyorum demektir. Batı ittifakı yıkılır, yeni bir dünya kurulur, Türkiye bu dünyada yerini bulur. Milliyet Gazetesi 14 Haziran 1964. Bu sözler de mi duygusallık taşıyordu? İsmet Paşa ve duygusallık öyle mi? Türkiye ABD'nin gerçek yüzünü o zaman görmüştü. Görmüştü ve Türkiye'deki Amerika artık kamuoyunda tartışılmaya başlamıştı. ABD işte buna izin vermezdi. General Porter ve CIA'nin öteki ajanları aradıklarını buldular. Bu Süleyman Demirel'di. 1965'lerden bu yana Türkiye'nin kaderi teslim edilmiş olan Demirel'i bulmuştu General Porter. Ve işte 22 Ocak 1993 akşamı çekiç güce çıbanbaşı diyen de bu Demirel'di. Demirel'in ABD'nin buna benzer başka davranışlarına geçmişte de tepki gösterdiğini sonradan öğrendik ve her tepkisinde de cezalandırıldığını. 12 Mart'lar ve 12 Eylül'lerdi. Demirel işte bu deneylerden geçtiği için büyükelçilerle konuşmasından sonra söylüyordu bu sözleri. Geç de olsa gerçekleri ancak halka anlatarak halkla birlikte umar aranacağının bilinciyle. Biz en azından böyle yorumlamak istiyoruz. Bu yorumu haklı çıkaracak olaylar vardır. Türkiye'nin Orta Doğu politikasında Araplarla ilişkilerin sıcaklaştırılması onun zamanında atılan adımlarla başlatılmıştır. U-2 casus uçaklarına karşı çıkması, haşhaş ekimi konusundaki tutumu, koşullar gerektirdiğinde ABD'nin çıkarlarına karşı gelebileceği izlenimi yaratmıştır. 12 Mart ve 12 Eylül'lerdeki düşürülmesinde bu tutumlarının payı olduğu kuşkusuzdur. Demirel öyle anlaşılıyor ki, Türkiye için büyük sakıncalar doğuracak konularda ABD'nin etkilerini geciktirmeye yayılan bir tutum izlemiştir. Prof. Dr. İdris Küçükömer, 15 Şubat 1970 tarihli Milliyet Gazetesi'ndeki bir yazısında der ki, Demirel, kendine özgü deneyleriyle yeni bir denge kurmaya çalıştığında, emperyalizmin bazı sahalardaki oyunlarıyla uyuşmaz bir pratiğe girmiştir. Şimdi Demirel'in ayağının altındaki toprak kaymaktadır. ABD oyunun ancak kendi koyduğu kurallara göre oynanmasını ister. Kural dışına çıkan oyundan atılır. Demirel iki kez atılmıştır oyundan. Başka olaylar da var Türkiye-ABD ilişkileri tarihinde. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonunda ambargo ile cezalandırıldık. Ama halkımız o tarihlerde ABD varlığını her noktada tartışıyordu. 12 Mart muhtırasının imzacılarından Orgeneral Talmac'ın deyimiyle sosyal gelişme ekonomik gelişmeye geçmişti ve halk ABD yanlılarını satılmış, kendini yabancı kişiler olarak görüyordu. Ama nedendir bilinmez, toplumsal tartışmalar toplumsal tepkiye dönüştü ve toplum öteden bir içinde çırpındığı sağ-sol ayrımcılığına eklenen Alevi-Sünni ayrımlaşmasının tepkileri ile altüst oldu. Ve olaylar Türkiye'yi 12 Eylül kıskacına fırlattı. Şöyle bir geriye dönüp baktığımızda, ABD'ye ne zaman karşı çıksak ya da etkisi altındaki bir ülkede karşı çıkılsa, ABD bu karşı çıkışa izin vermiyor ve o ülkeyi cezalandırıyor. Çünkü ABD dünyayı yönetirken statükonun bozulmasını istemiyor. ABD'nin çıkarı neyi gerektiriyorsa bizim gibi ülkeler o çıkarı gözetmek zorundadır. Bağımsızlık mı günümüzde düşünülemez? Özellikle bizim kimi yöneticilerimizce bile dünyanın bugünkü ortamında modası geçmiş bir kavramdır. Karşılıklı bağımlılık vardır. Ve bu bağımlılık ABD'nin çıkarına çalışır. Karşılıklı bağımlılık kavramı da ABD emperyalizminin ürünüdür. 1957 Aralık ayında Eisenhower ve Macmillan bir NATO konseyi toplantısı öncesi bir tebliğ yayınlar. Bu tebliğde denilir ki, hür dünya devletleri birbirlerine karşılıklı olarak bağlıdır. Bir devletin kendi kendine yetilmesi artık gerilerde kalmıştır. Ortak egemenlik karşılıklı bağımlılıkla sağlanır. M. Fahri, Amerikan Harp Doktrinleri, sayfa 282. Clinton'ın başkan seçilmesinden sonra Özal'ın, ABD dünyanın sorumluluğunu üzerinde taşıyor, taşıyacak sözleri de bu karşılıklı bağımlılığı anlatır. Bu tür ilişki teslimiyetçi beyinler yetiştirir. Onlar için de ABD'ye karşı çıkmak yanlıştır. Çünkü bağımlılığımız tehlikeye girer. İşte bu nedenle ABD Türkiye'yi oltadaki balık gibi görüyor. Ona göre oltadaki balığın yeme ihtiyacı yoktur. İleride 3. bölüme bakınız. ABD'nin ulusal çıkarlarını gözetmesi elbet doğaldır. Hiçbir ülke çıkarlarını gözeten siyasi izlediği için eleştirilemez. Ancak ABD ile ilişki kuran ülkelerin kendi çıkarlarını ABD'nin çıkarlarına bağlamaları ve politikalarını bu eksene oturtmaları yanlıştır. Rockefeller'ın bu sözleri bizim Türkiye-ABD ilişkilerindeki yerimizi oltadaki balığın yeme gereksinmesi olmaz sözleriyle değerlendirmesi siyasamızdaki yanlışlığı anlatıyor. Eğer biz ABD'nin Orta Doğu'daki çıkarlarının bekçisi olma yerine ABD'nin o çıkarlarına karşı ulusal çıkarlarımızı göz önüne alarak bir siyasa saptamış olsaydık ABD'ye böylesine bağımlı kalmazdık. Oltadaki balık gibi görünmezdik. Orta Doğu ve ABD'nin çıkarları. İkinci Dünya Savaşı sonrası ABD, sosyalist bloğu çepeçevre kuşatma savıyla ulusal çıkarlarının uluslararası çıkarları üstün olduğunu da saklamadan kendisinin hür dünya dediği dünyanın büyük bir bölümünü etkisi altına aldı. Zaman Dışişleri Bakanı Dan Rusk bakın ne diyor. Dünya çok küçülmüştür. Toprak ile, su ile, atmosfer ile, bunları kapsayan uzay ile, yani dünyanın tümü ile ilgilenmeliyiz. Harry Magdow, Emperyalizm Çağı, sayfa 55. Ve ABD gerçekten sadece yeryüzü ile değil, uzayla da ilgilendi. Böylece öteki uluslara ve özellikle az gelişmiş ülkelere karşı gerinemez bir gücün egemeni olduğunu anlatmaya çalıştı. Johnson'ın ünlü mektubundan sonra ABD'ye çağrılan İnönü'ye Türkiye'nin uzaydan çekilmiş fotoğrafını veren başkan, "Görüyorsunuz ya, bahçenizde gezerken bile fotoğrafınızı çekebiliyoruz." sözleriyle, poetik espriyle karışık tehditte bulunmamış mıydı? Yalnız dünya ile değil, evrenle ilgilenmeye kalkışan ABD'nin Orta Doğu ve Türkiye ile ilgilenmesi kadar doğal ne olabilir? Bu nedenle Türkiye, hür dünya liderlerinin hep gözetimi altında olmuştur. Türkiye her şeyden önce eski Sovyetlerle uzun bir sınırı olan Orta Doğu ülkesidir. Ayrıca laik bir toplum yapısında İslam ülkesi olan Türkiye, öteki İslam ülkeleri için ilgiyle izlenecek bir örnektir. 1947'de ABD ile başlayan ilişkiler üzerine Türkiye'ye gelerek ABD için hakkımızda rapor düzenleyen Thornburg diyor ki, Türkiye Arap dünyası tarafından yakından izlenen sosyal ve ekonomik bir alandır. Bana bir Arap, İngiltere ve Amerika'nın gelişme koşullarını takip bizim kapasitemiz dışındadır. Fakat Türkiye'nin bugün yaptıklarını biz yarın yapabiliriz dedi. Amerikan yardımı hakkında rapor, Thornburg. Bu sözlerin gerçek anlamı şudur. Türkiye deneyi Ulusal Kurtuluş Savaşı temeline dayalıdır. Bizim etki alanımızdaki ülkeler bunu örnek alacak olursa dünyaya egemen olma istencimiz boşa çıkar. O ülkelerde bağımsızlık rüzgarları esmesini önlemeliyiz. Başka türlü bu gidişin önü alınamaz. ABD'nin Orta Doğu statüsü işte bu temel üzerine oturtulmuştur. Thornburg'a göre Türkiye Amerikan çıkarları yönünden büyük önem taşıyan stratejik bir yerde bulunmaktadır. Thornburg diyor ki, Türkiye Avrupa'nın stratejik doğu kalesi ve Orta Doğu'nun kuzey kalesi olmaktan daha önemli olarak Amerikan çıkarlarının büyük bir önem kazandığı yerde bulunmaktadır. Thornburg raporu ekler bölümünde -8. ABD Türkiye'ye işte bizim kendisi için önemimizin bilinciyle gelmiştir. Kendi ulusal çıkarlarının kesiştiği bir noktada bulunduğumuz için gelmiştir. Ve bizi ideallerinin, örf ve adetlerinin etkisi altında tutmayı amaçlayarak bizi kendi varoluş mitimizden ayırmak, kendi dümen suyunda bir eksene oturtmak için gelmiştir. ABD iki kutuplu dünyada kendi düzen ve sistem anlayışının etkisi altındaki tüm ülkeleri benimsetme siyasası izlemektedir. Sovyetlerde sosyalist uygulamanın yıkılması üzerine ABD dünyada tek güç olarak kalmıştır ve tek güç olmanın gereklerini yerine getirmektedir. Nasıl mı? Dünyaya yeniden düzen vereceğini çekinmeden söyleyerek. Yeni dünya düzeni mi? Körfez Savaşı nedeniyle dünyanın içine itildiği krizin amacı Bush'un savaşın ertesi günü yayınladığı mesajdadır. Bush, ABD'nin dünyanın düzeninden sorumlu olduğunu vurguladıktan sonra bu savaş sonrasında dünyaya yeni bir düzen vermek istediklerini söyledi. Bu söz çöl fırtınasının esintileri arasında kayboldu ve üzerinde nedense yeterince durulmadı. Bush'un bu sözünün arkasından bu yeni düzenden ne anlaşılacaktır sorusu gündeme gelmiştir. Bu sözün anlamını değişen dünya dengelerine göre değerlendirmek gerekecektir. Ancak emperyalizmin sürekli amacı olan sömürüye bu düzende yer verilir mi sorusu sorulamaz elbet. Çünkü kapitalizmin için sömürü, sistemin zorunlu bir sonucudur. Yeni dünya düzeninin sömürüye karşı konulacak engelleri önlemek başta olmak üzere gizli soygunu sürdürecek, komünizm korkusu yerine bir başka korku öğesi bularak etki alanındaki ülkeleri disiplin altında, denetim altında tutacak yöntemler getirmek olduğu bilinmelidir. Kennedy 1962'de. Yardım dünyayı denetleme yöntemlerinden biridir derken, ABD'ye yanlış hükümetleri iktidarda tutmayı, uluslararası şirketlerin çıkarlarına engel olacak girişimleri önlemeyi, etki alanındaki ülkelerin kalkınma programlarını AİD'nin önerileri ve IMF Dünya Bankası yoluyla denetlemeyi, bu ülkelerin ABD'ye olan bağımlılıklarını artırmayı sürekli kılacak bir denetimden söz etmiştir. ABD yeni dünya düzeninde bunları kaybetmemek için yeni yöntemler geliştirecektir. Yeni dünya düzeni derken amaçları bu yeni yöntemlerdir. Yani evdekileri kaybetmemek için değişen dünya dengeleri karşısında yeni yöntemler aramak. Niçin yeni yöntem? Soğuk Savaş'ın sona ermesi, Sovyetlerin dünya liderleri konumundan vazgeçmeleri ile ABD'nin liderlikte tek söz sahibi olması gündeme geldi bir anda. Ancak Sovyetlerin yeni yapılanmaları, daha doğrusu dağılmaları sonucu ortaya yeni devletler çıktı. Dünya yeniden yapılanmaya sahne oldu. Asıl önemlisi 2. Dünya Savaşı'nda tüm kaynaklarını tüketen iki devlet, Almanya ve Japonya'nın atılımları ve hele Doğu Almanya ile Batı Almanya'nın birleşmesi dünyada yeni güç dengelerine hazırlık sayılabilirdi. Son yıllarda teknolojik ve ekonomik konularda Japonya'nın ABD'yi zorladığı görülüyordu. Birleşen Almanya'nın da ekonomik ve askeri alanda güçleneceği yadsınamazdı. Avrupa topluluğunun Doğu bloku ülkelerinin katılım isteklerini değerlendireceği ve birleşik bir Avrupa'nın da dünya dengesine etkili olacağı göz ardı edilemezdi. Gerçekten de öyle oldu. Yeni devletler, yeni dengeler ve yeni bir düzen ya da düzensizlik ortaya çıktı. İşte bu gelişmeler daha başlangıç aşamasındayken, öteden beri dünya liderliğinde tek söz sahibi olmak isteyen ABD için değerlendirilmesi gereken önemli olaylar idi. Ve ABD her koşulda Sovyetlerin ortadan çekilmeleriyle, ki bu sonucun kapitalizmin sosyalist sistem üzerindeki etkileriyle elde edildiği de düşünülürse, eline geçirdiği dünya liderliğini kaçırmak istemezdi. Sovyetlerin potansiyel bir tehlike sayıldığı günlerde ABD Batı'yı yanında tutmayı başarmıştı. Bunun bir nedeni de Almanya'nın yenilmiş ve uzun yıllar müttefiklerin denetiminde Doğu ve Batı olarak ikiye ayrılmış bulunması ve aynı konumda bulunan Japonya'nın da ABD etkisine açık bir siyasal yapı içine çekilmesiydi. İkinci Dünya Savaşı'nın yengesi üzerine kurulmuş olan dengenin Soğuk Savaş döneminde sürdürülmesi potansiyel Sovyet tehdidine bağlıydı. Bu oluşumu yarattığı denge, öteden beri Orta Doğu'daki yapay dengeyi de belirlemekte ve ABD'nin bu bölge üzerindeki etkinliğini gölgelemekteydi. Soğuk Savaş yıllarında dünya liderliği iki süper güç arasında kendi egemenlik alanları içinde ve dışında sürekli bir yarışı getiriyordu. Sovyetler sosyalist sistemi, dünya sistemi olarak özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde yaymak ve yerleştirmek çabası içindeydi. Bu bağlamda dünyanın öteki bölgelerinde olduğu gibi Orta Doğu'da sıcak ilişki içinde buldukları ülkelere yardım ediyorlardı. Bu yardımın bir amacı da bu bölgede ABD etkinliğinin gölgelenmesi olduğu kuşkusuzdu. Orta Doğu'da bir ara Mısır, daha sonra Suriye ve Irak, giderek Yemen'in ikiye bölünmesiyle Güney Yemen doğrudan Sovyet etkinliği altına girdiler. Suriye ve İran bugünkü askeri gücünün temelinde Sovyet desteğinin yattığı bilinen bir gerçektir. Libya'nın kendine özgü politikasının da Sovyet desteğine dayandığı ya da bir ilginç dengeye oturtulmak istendiği bilinir. Orta Doğu dengesi ve Körfez. Soğuk Savaş'ın sona ermesi ve Sovyetlerin bu ülkelerden desteğini çekmesiyle ona bağlı siyasi izleyenler boşlukta kaldı. Bu boşluğun uzun süre kalması politikanın kurallarına uymazdı. Saddam bu boşluktan yararlanarak öteden beri üstün güç olma düşünü gerçekleştirmeye kalkıştı. Amacı Orta Doğu petrolünü denetim altına, daha da ileri giderek kullanımı altına almak ve bölgede lider olmak idi. Hırsı aklının önünde olduğu ve dünya siyasasının dinamiklerini bilmediği için daha adım attığı gün yenilmişti. Hem Orta Doğulu olmak ve hem de bu bölgedeki kimlerin ve hangi nedenle gözü olduğunu görememek, kendine çok güvenmenin de ötesinde bir şeydir ve bu nedenle de Saddam böyle bir davanın izleyicisi olmak şansına sahip değildir. Savaş ve politika birbirinden ayrılamaz. Belki ikisi birbirinin devamı olarak ayrılmaz bütündür. Saddam'ın ikisini de bilmediği anlaşılmıştır. Bu çalışmada izleyeceğimiz belgelerden ve uygulamalardan anlaşılacağı gibi ABD Orta Doğu'yu tam bir denetim altında tutmak istemiştir. Hele Sovyetlerin ortadan çekilmesiyle geçmişteki en büyük engel ortadan kalktığı için bu bölgedeki etkinliğinin engeli de yok olmuş iken Saddam'ın ortaya çıkışının anlamsızlığı sırıtmıyor mu? Acaba bu Saddam'ın Orta Doğu'nun dinamiklerini bilmediğini mi gösterir ya da Saddam'ın oyuna geldiğini mi? Hem Orta Doğu'nun dinamiklerini bilmemek hem de gücüne çok güvenmek Saddam'ın yenilgisini baştan hazırladı. Bu bir görüştür. Ancak olayın ardında Saddam'ın oyuna gelmesi de söz konusudur. Krizin başından bu yana Saddam'ın ABD'nin oyununa geldiği söylenmektedir. Şöyle ya da böyle oyunun sahnelenmesi ve gelişmesi izlendiğinde değişen dünya dengeleri karşısında ABD'nin dünyaya yeni bir düzen verme ve bu düzenin koruyuculuğu görünümünde dünyayı hükmetme amacının bulunduğu görülür. Bush'un hava savaşının başladığı gün amacın dünyaya yeni bir düzen vermek olduğunu belirten demecinin başka türlü yorumu düşünülemez. Savaşa ateşkesle son verilmesiyle ABD'li yetkililerin ve başkanın demeçleri bu konuyu daha da somutlaştırdı. Ama daha savaş sürerken ABD Savunma Bakanı'nın dünya jandarmalığı konusunda söyledikleri de ABD'nin gelecekteki hedeflerini ve nasıl bir yeni düzen düşündüklerini göstermeye yetiyordu. ABD öteden beri elinde tuttuğu dünya jandarmalığını yeni yöntemlerle sürdürecekti. ABD işte oyunla ya da Saddam'ın politika ve güç ilişkisini bilmeden Orta Doğu'yu eline geçirme fırsatını yakaladığını sanarak ortaya çıkardığı krizden yararlandı. Dünyada tek lider olduğunu, eğer jandarmalık gerekiyorsa bunun kendilerinin liderliğinde yapılabileceğini göstermek istedi. Gösteri başarılıydı ama yeni dünya düzenini tek başına kurabilecek miydi? Bu olaydaki tutumu ile politikasına karşı çıkan herkesin sonunun böyle olacağını da göstermek istedi. Bunda da başarılı oldu. Bu başarıyı sürmenin ABD ekonomisinin düzelmesine bağlı olduğu unutulmamalı. Aradan geçen 2 yıllık sürede dünyanın başka ülkelerinde çıkan anlaşmazlıklarda ABD çıkarına aykırı olan yerler için Birleşmiş Milletler'den karar çıkararak işe karıştı. Örneğin Somali olayı. Ama Bosna Hersek için aynı duyarlılığı göstermedi. Orta Doğu'da yeni dengeler aranırken çekiç güç adıyla konuşlandırdığı bizdeki ABD üslerinden yararlanan bir askeri gücün korumasında Kürt devletinin çekirdeğini oluşturdu. Türkiye'nin İran, Suriye ve İran'ın istememelerine karşın. ABD tüm bu olaylarla dünyaya şu mesajı veriyor. Yeni dünya düzeni de benden sorulur. Clinton'ın yemin törenindeki şu sözleri unutulmamalı. Çıkarımız olan her yere her şeye karışırız diyordu. Yeni düzen eskisinin devamı mı olacak? Bugün için gerek kendi askeriyle, gerekse sözleşmelerle bağımlaştırdığı ülkelerin askerleriyle dünyada tek askerel güçtür ABD. Bağımlı ülkeler yöneticileri ve askerleri de tarihsel bir dönüm noktasındadırlar. Bağımlılıktan bağımsızlığa geçmenin zamanıdır. ABD emperyalizminin bu en zayıf anı kaçırılmamalıdır. Yanlıştan kurtuluş tarih bilinci gerektirir. İşte böyle bir ortamda Demirel'in sözleri yanlıştan dönüş için yeni bir uyanışın başlangıcı olabilir mi diye düşündüm. Umudum 12 Eylül'le susturulan toplumun silkinmesi, kendine gelmesidir. Bunun için geçmişi bilmek, iki kutuplu, iki süper güçlü dünyada ABD'nin emperyalist siyasasının nasıl ve hangi ülkelerde uygulandığını öğrenmek gerekir elbet. Bu çalışma, tek kutuplu bir dünyaya yeni bir düzen vermek isteyen dünya jandarmasının geçmişten günümüze dünyayı ve Türkiye'ye nasıl baktığını belgelerle sergilemeye başlamıştır. Çünkü geçmişi ve o geçmişteki olayları bilmeden geleceğe yön veremeyiz. Dün yapılan yanlışları bugün düzeltilmesek bile, yinelememek ve geleceği kurarken o yanlışlardan kurtuluşun yollarını aramak için bilgili, doğruları yaratmak ve yaşatmak için de bilinçli olmak gerekir. Buna tarih bilinci de deniliyor. Eğer Mustafa Kemal'in şu sözlerini yüreğimize ve bilincimize işleyebilirsek, çekiç gücün kökünü çıkarabiliriz. Demirel'in dediği gibi, kökünü çıkarmadan da kurtulamayız. Temel ilke, Türk ulusunun onurlu ve şerefli bir ulus olarak yaşamasıdır. Bu ancak tam bağımsız olmakla sağlanabilir. Ne denli zengin ve gönençli olursa olsun, bağımsızlıktan yoksun bir ulus, uygar insanlık karşısında uşak durumunda kalmaktan kendini kurtaramaz. Petrol zengin Arap ülkelerini düşünelim. Bunca zenginliğine karşın Batı'nın emrinden çıkabilirler mi? Yabancı bir devletin koruyuculuğunu istemek, insanlık niteliklerinden yoksunluğu, güçsüzlüğü ve beceriksizliği açığa vurmaktan başka bir şey değildir. Gerçekten bu aşağılık duruma düşmemiş olanların, isteyerek başlarına yabancı bir yönetici getirmeleri hiç düşünülemez. Oysa Türk'ün onuru ve yetenekleri çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir ulus, tutsak yaşamaktansa yok olsun daha iyidir. Öyleyse ya bağımsızlık ya ölüm. Söyle, Nutuk, Atatürk, 3. basım sayfa 10. Bölüm 1. Yeni emperyalizm. Bu garip değişmeleri, birbirlerini dışlarından o derece zıt olayları zincirleyen şeylerin, bu hayret verici nizamını sadece tesadüfi sebeplerle anlatmak kabil değildir. Birbirlerinden uzak olaylar rastgele yaklaştırılırsa, aralarında hiçbir bağlılık münasebeti yok gibi görünür. Fakat eğer bunlar birbirlerini takip edişlerindeki şekle göre tetkik edilirlerse, görülür ki her biri kendinden öncekine bağlanmakta ve vadeler birbirini takip ederek seriyi tamamlanmaktadır. Albert Sorel, Avrupa ve Fransız İhtilali, Çeviri Nahit Sırrı Örük'ten aktaran Prof. Dr. Emre Kongar, Toplumsal Değişim Kuramları ve Türkiye Gerçeği sayfa 18. 1. Daha soylu ve daha erkek insanlardan doğan, daha yüksek insanlıklar önünde, alçak uygarlıkların ve çürümekte olan ırkların ortadan kalkması, Tanrı'nın sınırsız tasarısının bir parçasıdır. Amerikan fabrikaları, Amerikan halkının kullanabileceğinden daha fazlasını yapmaktadır. Amerikan toprağı tüketebileceğinden fazlasını çıkarıyor. Tutacağımız yol bizim için çizilmiş bir yazgıdır. Dünya ticareti bizim olmalıdır, olacaktır. Ve bunu anamızın, İngiltere, örnek olduğu biçimde yapacağız. Bütün yeryüzünde Amerikan ürünlerinin dağıtım noktaları olarak ticaret karakolları kuracak, okyanusu ticaret filomuzla kuşatacak ve büyüklüğümüzle orantılı bir donanma meydana getireceğiz. Ticaret karakollarımızın çevresinde bizim bayrağımızı dalgalandıran ve bizimle ticaret yapan, kendi hükümetlerine sahip büyük sömürgeler kuracak, kurumlarımız ticaretin kanatları altında bayrağımızı izleyeceklerdir. Prof. Dr. Tükkaya Ataöv, Amerikan Emperyalizminin Doğuşu, sayfa 79. 2. Biz egemen bir hükümetin egemen olduğu topraklar üzerindeki mülkleri ve insanları kendi tasarrufu altında bulundurma hakkını tam manasıyla el atmaya kalkışmıyoruz. Sadece uluslararası özel yatırımcı için cazip şartlar yaratılmasının onlar hesabına akıllı ve basiretli bir politika olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla yardım görüşmelerimizde ve doğrudan yardım müzakerelerimizde özel yatırımın öneminin belirtilmesi için her zaman ve mümkün olan her yerde elçiliklerimiz aracılığı ile yetkilileri etkilemeye çalışıyoruz. Dan Rusk, ABD Eski Dışişleri Bakanı.